Ayrım 11, sayfa 181. Kişilik, gelişimi ve din. Davranışların arkasında bulunup onları anlamlı bir bütün halinde eyleme dönüştüren temel faktörlerden birisi kişiliktir. Kişiliğin üzerindeki ittifak edilen bir tanımı yoktur. Kişilik tanımları, tanımlamayı yapan psikologların bağlı oldukları ekole göre değiştiği gibi onların kişiliğe yüklenen işlev ve fonksiyonuna göre de değişmektedir. Kişiliğin sosyal ve bireysel olmak üzere iki temel fonksiyonu vardır. Kişilikte sosyal beceri üzerinde yoğunlaşan yaklaşıma göre kişilik, diğer insanlar üzerinde bıraktığı etkiyle tanımlanır. Kişilik bireysel fonksiyonuyla insanın kendine egemen olması, kendi kendisiyle uyum içinde ve davranışlarında tutarlı olmasını sağlar. Kişiliğin tanımı. İttifakla kabul edilen bir tanıma kavuşturulmayan kişiliği tanımlamadaki zorluk, kavramın genel çerçevesinin çok geniş olmasından kaynaklanmaktadır. Alport, kişiliği bireyin çevreye uyumunu belirleyen psikofiziksel sistemlerin dinamik organizasyon olarak tanımlamıştır. Atkinson'a göre kişilik, bireyi fiziksel ve sosyal ortamlarla etkileşim tarzını tanımlayan duygu, düşünce ve davranışların ayırt edici karakteristik örtüsüdür. Tanımlarda bireyin kendi özgü olarak doğuştan getirdikleriyle birlikte sonradan kazandığı birbirleriyle tutarlı ve istikrar kazanmış özellikler ön plana çıkmaktadır. Kişiliğin diğer bir tanımı ise bireyin sahip olduğu tutumların toplam organizasyonu şeklindedir. Tutum ise bireye atfedilen ve onun az veya çok değer verdiği şeylerle ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını düzenleyen eğilimler olarak tanımlanır. Tutumun duygu, düşünce ve davranıştan ibaret 3 unsuru vardır. Tutumun unsurları arasında genellikle bir uyum ve istikrar bulunur. Aynı uyum ve istikrar bireyin sahip olduğu tutumların tamamı arasında da vardır. Kişiliğe istikrar kazandıran şey ise tutumlar arasındaki bu uyumdur. Bu yüzden kişiliğin doğal yapısında zayıf olan bir eğilim, kendine yönelik davranışların tekrarlanmasıyla kuvvetlenir ve zamanla istikrar kazanılarak kişilik özelliğine dönüşür. İnsanların bazı tutumlarının zamanla daha da güç kazanarak diğerler arasında sivrilir. Merkezileşen tutumlar diğer tutumları da etkilemeye başlayarak onları bir merkez etrafında bütünleştirir. Bu durum tutumlar arasındaki uyum ve istikrarı daha da yukarı çıkarır. Diğer tutumları kendi etrafında bütünleştiren faktör aslında baskın kişilik özelliğidir. Din kişilik ilişkisi de bu çerçevede gelişir. Örneğin, insan doğası genetik olarak zevkli ve eğlenceli şeylere meyilliyken, cömertlik ve paylaşmaya kendiliğinden itilecek kadar yatkın değildir. Ancak onda paylaşımda tavan yapacak kadar cömertlik potansiyeli yok değildir. Kur'an'da bu durum insana hem fücur hem de takvanın ilham edildiği şeklinde ifade edilir. Dinin kişiliğine etkisi insan doğasına kaynaklanan özelliklerini bir değer merkez etrafına bütünleştirerek onlardan istikrarlı bir yapı oluşturmasına yöneliktir. Bu yapıya dini kişilik dense de gerçekte bireyin tek bir kişiliği vardır. O da din başta olmak üzere kültür ve sosyal faktörlerle karşılıklı etkileşim içinde olan bireyin istikrar kazanmış özelliklerini toplamadır. Kişilik tipleri. İnsan çok yönlü doğasının paralel olarak kendine özgü birçok özelliğe sahiptir. Bu durum birçok bireysel farklılığı beraberinde getirmesine rağmen bazı benzer özelliklere dayanarak insanların belirli kategorilere ayırma ilk dönemlerden beri yapıla gelmiştir. Kişilik tripolojileri olarak bilinen bu sınıflandırmayı abartmak doğru değildir. Zira herhangi bir insanın belirleyen bu kategorilere bu kategorilere bütün yönleriyle uyması mümkün olmadığı gibi kişilik tipolojilerinin en büyük handikapı kültürün kişilik üzerindeki etkisini yok saymasıdır. Kişilik tipolojileri beden kimyası, beden biçimi, baskın psikolojik özellikle temel karakteristiklere göre yapılmıştır. Beden kimyasına göre kanlı, ağır kanlı, melankoli ve asabi tiplerin psikolojik karakteristikleri beden yapısına göre piknik, atletik ve asnetik tiplerde farklılaşır. Örneğin piknik tipin psikolojik özellikleri kanlı tiplerde görülür. Psikolojik özelliklere göre yapılan sınıflamada en çok bilinen Young'ın içe dönük, dışa dönük tiplemesidir. İçe dönük tipler ilgilerini kendi iç dünyalarına verip yalnız kalmaktan hoşlanır. Toplumsal hayatta çekingen davranırlar. Dışa dönükler ise dış dünyaya ve diğer insanlara karşı açık olup duygularını kolayca başkalarıyla paylaşabilirler. Springer, insanın belli davranışlara yönelten temel motivasyonlara göre teorik, ekonomik, estetik, toplumsal, politik ve dindar tiplerden bahsetmiştir. Teorik tipler bilişsel etkinliklerde daha baskın olup gerçekliğin peşinden koşarlar. Ekonomik tipler faydacı yönelimlere sahip olup daha fazla kazanma arzusuna hareket ederler. Biçim ve ahenkle daha çok önem veren estetik tipler sanata yatkın oldukları gibi onun için ciddi güçlüklere katlanabilirler. Sosyal ilgi ve özgeci yönelimlerin hakim olduğu toplumsal tiplerde hakim olan duygu sevgidir. Sevgi tek bir insana yöneldiği gibi bu gruba da yönelebilir. Politik tipler kişisel güç, hakimiyet ve şöhret güçsünün baskın etkisi altındadır. Dindar tipler ise kendi de dahil olmak üzere evrene bir bütün olarak algılama eğilimindedirler. Son dönemlerde yapılan araştırmalar sonucunda teklif edilen 5 faktörlü kişilik modeli oldukça popüler olmuştur. Bu modele göre kişilik 5 genel boyuttan müteşekkil bir yapıdır. Kuramın kapsamındaki 5 özellik: açıklık, öz disiplin, uyumluluk, dışa dönüklülük ve nörotizmdir. Parantez içinde deneyime açıklık. Hassas, esnek, meraklı, yaratıcı, kültürlü, entelektüel olma ve sanatsal düşünme gibi özellikler içerir. Deneyime açık insanlar kendilerini açıkça ve doğru ifade edebilir. Eylem önerilerini ortaya koyabilir ve diğer insanların kendileriyle işbirliği yapmalarına imkan sağlarlar. Aktif imgelem, estetik duyarlılık, iç duyguları hassasiyet, çeşitliliği tercih, entelektüel merak ve bağımsız yargı bu kişinin özelliğinin öğelerindendir. Öz disiplin, öz denetim. Hedefe yönelik davranışlardaki plan, sabır, motivasyon ve organizasyon bu faktörlerle ilişkilidir. Bu özelliğe sahip bireyler düzenli bir çizgiye sahip olup etkili, sorumlu, iradeli ve kararlılık gösterirler. Bilinçli hareket, mükemmeliyetçilik ve çalışkanlık bu boyut için değerlendirilir. Bu boyut bireyin kontrol ve disiplin sahibi olduğunu gösterir. Bu tipler dikkatli, azimli, kararlı ve başarılı güdülere kuvvetlidir. Yapılan araştırmalar kişilik etmenlerinden özgüven, dışa dönüklük, iyimserlik, açıklık, uyumluluk gibi faktörlerin yaşam doyumu üzerine etkili olduğunu ortaya koymuştur. Uyumluluk, yardımseverlik, yumuşak kalplilik ve doğru sözlülüğü içerir. Kibar, hoşgörüye güven veren uyumlu insanlar arkadaşla davranır ve birlikte çalışmayı severler. Düşük uyumluluğa sahip birer ise diğerlerinin amaçlarına şüphelenir ve işbirlik yerine rakip olmayı tercih ederler. Dışa dönüklük, sosyallik, konuşkanlık, iyimserlik ve hareketlilik gibi özellikleri içeren bu boyutun baskın olduğu kişilik atılgan, aktif, konuşkan, şen, şakrak, iyimser ve enerjiktir. Eğlence ve hareketten hoşlanırlar. Yüksek enerji potansiyeli sayesinde daha fazla tasarı üretebilir ve içe dönüklüklere göre daha az yorgunluk hissederler. Nörotizm, güvensizlik, duygusallık, endişe, kaygı ve sinirlilik hallerini ifade eder. Nevrotik eğilim belirtileri olan bireyler kronik yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık gibi çeşitli psikosomatik belirtilerin birinden ya da birkaçından şikayetçidir. Nevrotik eğilimler benliği olduğu gibi kabul edememe, mükemmeliyetçilik, eleştiriye açık olmama gibi davranışları da içerir. Kişiliği belirleyen temel faktörler. Bireysel faktörler. Mizaç. Kişiliğin doğuştan gelen yönü genellikle mizaç ve huy ve karakter kavramlarıyla ifade edilir. Bireyin kendine özgü genel etkinlik düzeyi, duygusal donanım, tepki hızı ve şiddeti gibi bünyesel davranış ve tepki yapılarını toplam olarak tanımlanan mizaç, hemen hemen huy kavramıyla aynı anlamda kullanılan huy ve mizaç kavramları insanın yaratılış ve ruhsal özelliklerinin tamamını ifade eder. Karakter. Doğuştan getirilen mizaç temelinde değişime açık ancak dirençli olan davranış özellikleri olarak tanımlanan karakter, bireyin kendi özgü özellikleriyle içinde yaşanan çevrenin diğer yargıları ve ahlak kurallarının karşılıklı etkileşiminden oluşur. Kişiliğe süreklilik ve tutarlılık kazandıran karakterde kişisel özellikler biraz daha baskın durumdadır. Benlik, bireyin kendisiyle ilgili farkındalığı, yani bilinçli bir şekilde kendi varoluşsal olarak algıladıklarının toplamıdır. Egoyu da içine alan benlik, bireyin atıf merkezidir. Bireyde bütün oluşturan parçaların birbirleriyle ve çevreyle geliştiğiyle ilişkilidir. Benlik bireyin kimliği, yetenekleri, sınırları, değer yargıları, amaçları ve benzeri gibi kendisi hakkında algılayabildiği duygu, düşünce ve tutumların tamamı kendine biçmiş olduğu değerdir. Kimlik. Kimlik, yalın tanımıyla kişi veya grupların kim olduklarıyla ilgili soruya verdikleri cevaptır. Kişiliğin etiketi olarak tanımlanan kimlik, kararlı bir kendilik tanımı geliştirmeye referansta bulunur. Kimlik, kişiliğin başkaları tarafından algılanabileceği dış yüzünü oluşturur. Bir kimlik repertuarına sahip olan insan, cinsel, toplumsal, mesleki pek çok kimlik çeşidine sahiptir. Sosyal faktörler, kültür. Her çocuk kültürel bir atmosfere doğar. Ailede dünyaya gözlerini açan çocuk dünyayla ilgili hemen her şeyi aile ortamında öğrenir. Aile bireyleri ise topluma değer kaynakları eden kültürlerden beslenir. Belli bir kültürde tüm aileler bazı ortak inanç, töre ve değerleri paylaşır. Çocuk büyürken sosyal ve kültürel çevrenin beklediği şekillerde davranmayı öğrenir. Toplumsal roller aynı zamanda bireyden beklenen sosyal davranışlarla ilgili beklentileri de ortaya koyar. Çocuktan yetişkin birey gibi davranması beklenmediği gibi annenin çocuk gibi davranması da yadırganır. Birey değişik yer, zaman ve ortamda nasıl davranacağını kültürden öğrenir. Örneğin düğünde beklenen davranışlar cenazede beklenmez. Böylece kültür bazı davranış kalıplarını bireye dayatır. Sosyal normlara uygun hareket etmenin bireyde psikolojik tatmin sağlaması durumunda kişinin kültürel boyutu ile bireysel boyutu arasındaki uyum ortaya çıkar. Zira davranış psikolojik gereksinimleri karşıladığı gibi toplumsal rol beklentilerine de uygunluk göstermiştir. Fromm bu durumu ifade etmek için sosyal karakterlerden bahsetmiştir. Ona göre toplum nesnel gerekleri yerine getirebilmek için bunları bireylerin karakter özellikleri haline getirir. Çalışmak veya başarmaktan zevk almayı öğrenmek örneğinde olduğu gibi sonuçta birey zaten yapması gereken şeyleri yapmayı istemeye başlar. Benzer kültürel kodlardan beslenen insanlar benzer davranışlar sergiler. Kişilik özelliklerinin birbirlerine benzemesi insan ortak paydası kadar aynı kültürel atmosferi solunmanın sonucudur. Ancak birey üzerindeki kültürel etkiler sahip değildir. Kişiliğin kendine özgü iradi yönü insanların aynı değerleri eşit derecede benimsemesine neden olur. Aynı değerleri paylaşamayan ebeveynler bunları çocuklarını da ilerleterek değer çeşitlenmesinden kaynaklık eder. Değer dünyaları birbirine benzemeyen ebeveyne sahip çocuklar ise kişilik bölünmesine karşı karşıya kalabilir. Çocukların iki örnek ve modelleri olan ebeveynin tepkileri bazı davranışları pekiştirirken bazıları ise cesaret kırıcı özellikler taşır. Böylece aile çeşitli amaç ve değerlerin kazanılmasına belirleyici olur. Çocuğun ailede öğrendiği ve ebeveyniyle ilişkilerini ayarlamada kullandığı teknikler aile dışı ilişkilerde de kullanılır. Kültürün kişilik üzerindeki etkisinin merkeze iyileştiği alanlar vardır. Örneğin modern batı kültürü özellik, bağımsızlık, başarı ve rekabeti öngören bireyselliği daha çok destekler. Geleneksel kültürlerdeki ise otorite ve bağımlılık birliktelik daha başat durumdadır. Geleneksel kültürlerde sadakat, dayanışma ve vefanın önemsenen değerler olması bu yüzdendir. Kültür ebeveyn çocuk ilişkisini etkileyen faktörlerin başına gelir. Şöyle ki karşılıklı bağımlılığa dayanan aile modelini teşvik eden geleneksel kültürlerde çocuklar ebeveyni için yaşlılık güvenlisi olarak algılanır. İlişkide denetim özellikten daha hakim durumdadır. Daha çok kentleşmiş ve refah düzeyi yüksek batı çevresinin ise İlişkiler daha uzak ve bağımsızdır. Nesillerinin birbirinden ayrışmış olduğu bu modelde çocuklar ebeveyninden daha müstakil hareket ederler. Ebeveyn çocuk ilişkisine karşılıklı duygusal bağlılıkla etkilenir. Geleneksel ve modern kültürün birlikte etkili olduğu bu modelin işlemesi kolay olmasa da imkansız değildir. Çocuğun özellikliğinden aile için bir tehdit oluşturmadığı bu modelde bağlanmaya da yer vardır. Zira çocuğa özellikle maddi özellik tanınırken diğer taraftan ana baba denetimi ihmal edilmez ve aileye duygusal bağlılığı muhafaza edilmeye çalışılır. Bu yaklaşım kuşaklar arası duygusal bağlılığı devam ettirirken genç yetişkinlerin duygusal yatırımlarını çocuklarıyla birlikte ebeveynlerine yöneltmeleri neden olur. Ebeveyn çocuk ilişkisine eş sağlıklı model olan bu yaklaşımda geleneksel kültürün baskın unsurlarından biri olan dinin önemli bir yeri vardır. Aile. Kişilik gelişiminde en etkili faktörün aile olduğu konusunda ittifak vardır. Kültür aile vasıtasıyla çocuğa aktarılsa da ebeveynin inanç ve değerleri toplumsal değerlerle tam olarak örtüşmez. Zira ki değer sistemi arasında ebeveynin sosyoekonomik konumu, çocuğa ve kültüre yönelik tutumları ve o anki gelişmişlik düzeyine dayanan farklılık bulunur. Ebeveynin sahip olduğu kişisel değerlerin doğrudan davranışlara yansıması ise onların toplumsal değerlerinden daha etkili kılar. Ebeveynin çocuklukla ilgili beklentileri çoğu kere farkında olmadan onu belli bir şablona sokar ve kişilik gelişimini etkiler. Kişiliğin özgün yanı çocuğun kendisine çizilen sınırları kabul etmemesini teşvik ederek ve ebeveyn çocuk çatışmasında fitilini ateşler. Çocuğa verilen değerin ebeveynin kafasındaki modele uygunluğuna göre ayarlanması ise çatışmayı ileri noktaya taşır. Çocukluk döneminde anneyle veya onun yerine bakımını üstlenen kişiyle gelen duygusal ilişki kişilik gelişim üzerine oldukça etkilidir. İlk olarak Bowlby tarafından dikkat çekilen ebeveyn çocuk arasındaki duygusal ilişki ve bağlanma stili üzerine son dönemde daha fazla durulmaktadır. Erikson bu ilişkinin bebeklik döneminde çocukluk tarafından güven ve güvensizlik şeklinde algılandığını belirtmiştir. Bağlanma teorisi üzerine yapılan çalışmalar çocukluk döneminde annesi veya temel bakıcısıyla güven eksenli bir ilişki yaşayanların bu tür bir ilişki yaşamayanlardan hem fiziksel hem sosyal hem de duygusal bir açıdan daha iyi geliştiklerini ortaya koymuştur. Psikanalitik ekolün nesne ilişkileri teorisine alternatif olarak geliştirilen bağlanma teorisinin temel fikri çocuğun yaratılışından ebeveynine veya temel bakıcısına fiziksel olarak yakınlık hissetmesini sağlayan biyososyal bir sisteme sahip olmasıdır. Teoriye göre çocuk ile bağlanma figürü arasındaki iyimser ilişki iki fonksiyon üretir. 1. Herhangi bir tehdit anında ve üzüntülü zamanlarda başvurabilecek rahatlama ve güvenlik limanı. 2. Tehlike zamanlarının dışında çevrenin keşfedilmesi konusunda başvurabilecek güvenlik üstü. Bağlanma teorisinin din ile ilişkisini inceleyen Kirkpatrick ve Shriver, ebeveynleri veya temel bakıcılarıyla güven eksenli bir ilişkiye giremeyen bireylerin bu eksikliği sevgi dolu kişisel ve oluşabilen bir tanrıya inanarak telafi etme eğiliminde olduklarını öngören ödünleme teorisini geliştirmiştir. Tanrı imajının anne ve babadan en çok sevilen ile benzeşmesi ve kişisel imajlarıyla tanrı algısı arasındaki pozitif korelasyonun zihinsel model hipotezine desteklediği öne sürülmüştür. Benzer bir şekilde birçok araştırma, dini inancı kaybetmenin anne baba ile ilişkilerin kötü olmasıyla yakınla ilişkili olduğunu, hatta ateizm ile agnostizmin kaçınmacı bağlanma örtüsünün doğrudan yansıması olabileceğini ortaya koymuştur. İkame hipotezine göre, çocukluk döneminde bağlanma stiliyle yetişkinlik döneminde tanrıya bağlanma arasında büyük benzerlikler vardır. Buna göre çocukluk döneminde annesine veya temel bakıcısına güvenli bir şekilde bağlanan çocuklar yetişkinliklerinde Tanrı'ya da güvenli bağlanabilmektedir. Anne-çocuk ilişkisinde güvenli bağlanma dışında iki tür bağlanma tarzı da vardır. Kaçınmacı tipler. Annelerini veya temel bakıcılarını ve ne tehlikeli anlarda güvenlik limanı ne de tehlikeli zamanların dışında güvenlik üssü olarak algılarlar. Son derece yapışkan olan kaygılı kararsız tipler ise öfke ve direnme hissettiklerini yaptırma eğilimiyle rahatlamaya çalışırlar. Genel olarak akranlarından daha kaygılı olan kararsız tipler, anneleri yanlarında olduğu zaman bile ona dayanarak çevre keşfetmeye yönelmezler. İlişki biçimlerine göre anne ile tanrı arasında önemli benzerlikler kuran Kirkpatrick'in kurduğu benzerlikler çocukların ağzından şöyledir. Güvenli ilişki. Annem genellikle bana karşı sıcak ve sorumluydu. Beni ne zaman destekleyeceğini ve ne zaman kendi başıma bırakacağını iyi biliyordu. İlişkimiz hemen her zaman huzurluydu ve ondan önemli bir şüphem veya şikayetim yoktu. Tanrı genellikle bana karşı sıcak ve duyarlıdır. O genellikle ne zaman beni destekleyeceğini, ne zaman koruyacağını ve ne zaman kendi hatalarımı yapmama müsaade edeceğini bilir. Tanrı ile ilişkim her zaman huzur vericidir. Ben de durumdan memnun ve mutluyum. Kaçınmacı ilişki. Annem çok soğuk, bana karşı mesafeli ve reddediciydi. Kendini bana karşı pek sorumlu hissetmiyordu. Onun benden başka şeylere ilgi duyduğunu sıklıkla hissetmiştim. Sıklıkla onun neredeyse beni sahiplenmeyeceği duygusuna kapalıydım. Tanrı genellikle uzaktır ve kişisel özelliklere sahip değildir. Kişisel işlerime ve problemlerime karşı çoğunlukla ya az ilgilidir veya hiç ilgili değildir. Çoğunlukla benimle pek ilgilenmediği veya beni pek sevmediğini hissediyorum. Kararsız ilişki. Annem benimle ilişkisinde son derece kararsızdı. Bana karşı bazen sıcak, bazen soğuk olan annemin kendi bir takım ihtiyaç ve meşguliyetleri zaman zaman benim ihtiyaçlarımı fark etmesini ve ona göre davranmasını engelliyordu. O kesinlikle beni seviyordu ancak bunu bana her zaman iyi bir şekilde göstermiyordu. Tanrı bana yönelik reaksiyonlarında pek tutarlı gözükmemektedir. Çünkü o zaman zaman bana karşı son derece ılımlı davranmaktadır. Beni sevdiğine ve benimle ilgilendiğine eminim. Ancak bazı zamanlarda herhalde bunu benim algılayamadığım tarzlarda gösteriyor olmalı. Din. Dindarlık ile kişilik arasındaki ilişki karşılıklıdır. Kişilik, dinin insan ruhundan alacağı biçimi belirlerken, dinde kişilik yapılanmasına doğrudan etkide bulunur. Esasen dindarlık, kişiliğin Allah ile birlikte inşa edilme sürecidir. Din, insan üzerindeki etkisini kişilik vasıtası gerçekleştirirken, kişilik de din vasıtasıyla bütünleşme imkanı yakalar. Din, kişiliğe etkisi doğrudan olduğu gibi, sosyal çevresine dahil olmak üzere insan hayatını organize etmesi suretiyle dolaylı olarak da gerçekleşebilir. Kişilik psikolojisi, bireyin duygusal, bilişsel ve motivasyonel durumları ile ilgilendiği için dindarlığın eski boyutunu anlamlamaya önemli bir katkıda bulunur. Bu bağlamda kişilik gelişimini etkileyen bütün faktörler dini gelişimi etkilediği gibi bunun tersi geçerlidir. Benzer bir şekilde kişiliğin genetik tabanı oluşturan huy ve mizaç dini gelişimi etkilerken bireyin sahip olduğu dini inançlar da kişiliği organize ederek onu belli bir merkez etrafına bütünleştirmeye çalışır. Kişilik kendine oluşturan bütün alanları bir merkez etrafına bütünleştiren bütünsel bir yapıdır. Dini kişiliği oluşturan temel alanlardan parantez içinde kaynak özellik biri olan inancın Allah ekseninde bütünleşen organize yapısı kişiliği organize eder. Esasen bu durum sadece dini inançlara özgü olmayıp bütün inançlar için geçerlidir. Sağlam ve güçlü kişiliklerin kuvvetli inançlar üzerindeki büyümesi bundan dolayıdır. Dini inançların bir konudaki ayrıcı özelliği her yönüyle üstün bir güç olan Allah merkezine kümelenmeleri ve fizik alem aşan uzantıya sahip olmalarıdır. Dünyasal inanç merkezinin sahip olmadığı metafizik boyut birey için güçlü bir motivasyondur. Zira adil dünyada cennet, cehennem, sonsuzluk ve benzeri gibi özellikler sadece metafizik alanına aittir. Bireyin bağlanmış olduğu inanç ve değerler onun kişiliğine nüfuz eder. Kişilik de kendi hususi özellikleri doğrultusunda dini inançların bireyde hayat bulmasına imkan tanır. Yüksek derecede organize olmuş inanç ve tutumlar egonun tanımlayıcı parçaları pozisyonundadır. Bu yüzden kuvvetli ve sağlam bir kişilik yapısına sahip bireyler güçlü inançlara sahip olduğu gibi yüksek derecede organize olmuş inançlarla sahip bireyler de genel bir kuvvetli bir ben yapısına sahiptir. Buna göre din benlik gelişimi beslerken gelişen benlik de bireyin sahip olduğu inançları güçlendirir. Dini imanın kişilik üzerindeki etkisi gelişmişlik düzeyine doğrudan ilişkilidir. Olgunluk düzeyine ulaşmış dini inanç kişiliğin tamamını etkisi altına alabilecek bir güce sahiptir. Din duygusal, duygular, düşünceler, inançlar, sosyal ilişkiler ve benzeri gibi insanlarla ilgili her ne varsa bütün hayatı etkileyebilecek duruma gelebiliyorsa bunu ancak kişilik üzerinden gerçekleştirebilir. Benzer bir şekilde din yine kişilik üzerinden bireyin geçmiş hayatı içindeki en karanlık ve derindeki kökleri de kavrayıp en derin duygusal bağları ele geçirir. Böylece o bireyin tutum ve davranışlarının bütün görüntülerini birleştirmeye ve bir yapıya kavuşturmaya yönelir. Dini inançların kendi arasındaki uyum ve organizasyon, bireyin diğer inançlarından önce kendi aralarında daha sonra dini inançlar etrafında organize olup bütünleşmesine katkıda bulunur. Bu şekilde merkezileşmeye başlayan dini tutumlar zamanla kuvvet kazanarak bireyin diğer bütün tutumlarını etkileyebilecek bir güce etki eder. Dini tutumların merkezileşmesi dini bir iş dünyasının en başat faktör haline getirir. Bu şekilde olgunluk seviyesine oluşan dindarlık, kişiliği oluşturan bütün faktörleri kuşatan onlara kendi rengini vermeye başlar. Artık din psikolojisi hayatın tamamı üzerine alır ve her bakımdan kişiliğe nüfuz eder. Bireyin hayatındaki en derin kökleri kavrayan din, sürekliliği olan en ısrarlı ve en derin duygusal bağları da ele geçirerek daha büyük tecrübeyi meydana getirir. Böylece din, tutum davranışın, bütün görüntülerini birleştirme ve bir yapıya kavuşturmaya yönelir. Benlik saygısı, bireyin kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi, saygı duyması olarak tanımlanır. Benlik saygısı, dindarlık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar, özenle içgüdümlü dini yönelim ile benlik saygısı arasında güçlü motivasyon, güçlü pozitif ilişkileri ortaya koymuştur. Dinin önemli fonksiyonu, kişiliği güçlendirmek ve ona sağlam bir yapı kazandırmaktır. Dinin övdüğü ve insan hayatında yerleşik hal almasını istediği olumlu davranış özellikleri güçlü bir kişilikle bulunması gereken özellikler olarak dikkat çeker. Yapılan pek çok araştırmada dindarlık ile olumlu kişilik özellikleri arasında pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Din güvenlik duygusunu yükseltirken stres ve kaygı düşürücü etkiye sahiptir. Dindarlar ciltler üzerine daha yüksek kontrol eğilimi gösterirken bu durum onları tutarsızlıktan da korur. 5 faktör modelüne göre gerçekleşen çalışmalar dindarın açıklık, dışa dönüklük ve uyumluluk ile olumlu ilişkileri bulunduğunu ortaya koymuştur. Din bireyin benliğinin algılanan kişilikten çok daha derin olduğunun keşfedilmesine de yardımcı olur. Dini, bireyin kendini yaratılışa bağlayan cesur bir teşebbüs olarak tanımlayan Alport'a göre bu teşebbüs ona ait olduğu yüce konteksi bularak kişinin tanımlamaya ve genişletme imkanını sağlamaktadır. Bu durumda dinlerin yapmaya çalıştıkları şey sıfır benlikle gelişim yolculuğuna başlayan bireylerden benlik saygısı yüksek, özgüven sahibi ancak bireysel başarılarını Allah'ın bir lütfu olarak algılayan bireyler yetiştirmektir. Bunun için gerekenleri yapmak dini bir gerekliliktir. Buna göre din, bir sorun çözme süreci olan hayata başa çıkma süresine dahil olarak bir taraftan seküler başa çıkma stratejilerini teşvik, tavsiye ve emrederek bireysel gelişimi desteklerken diğer taraftan seküler stratejilerin uzanamadığı alanlardaki boşlukları doldurarak tamamlayıcı etkisini gösterir. Din hayatı organize ederek bireye hangi durumda nasıl davranılacağını konusunda yol gösterir. Bu durum onun kararsızlıktan kurtararak güven hissetmesine de yardım eder. Dini hayat yüklediği anlam ise çoğu kere anlamsızlık bunalımına düşen gençler için önemli bir çıkış kapısıdır. Basit dini uygulamalara katılım bile gençlerin kendilerine pozitif bakmasını destekler. Çeşitli alternatif karşısında dağılma tehlikesi geçiren hayat, din tarafından belli bir değer merkezine toplanmaya çalışılır. Böylece inanan birey sonu başarısızlık ve benlik saygısı yitimi nitelenecek birçok maceradan korunmuş olur. İnsanın önemli gelişim sorunlarından biri özgüven konusudur. Özgüven ihtiyacı kimlik kazanımı çabalarındaki başarı veya başarısızlığa bağlı olarak bireyin dünyasının önemini korur. Dinler ise sahip oldukları diğer değer sistemiyle insanın içindeki adalet ve vicdan duygusunu besleyerek benlik sayısına ve özgüven hissini yükseltir. Zira din vasıtasıyla bireysel gücü Allah'ın gücüyle birleştirmesi hisse bireyin özgüven duygusunu üst seviyeye çıkarır. Allah'la barışık ve onun gücünü arkasında hisseden birey, kendi ayakları üzerine durabilen inandığı varlık haricinde dünyasal faydalar için kimsenin karşısına eğilmeyen, genel olarak dik bir duruş sergileyebilen biridir. Esasen İslam'a göre duayla Allah'a bağlanan bireyden yardım için sadece Allah'a müracaat etmesi ve kalbiyle onun sevgisinden daha üst düzey bir sevgi barındırmaması istenmiştir. Namazda sürekli olarak okunan "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" ayeti, aslında bu ayeti okuyarak ibadet yapan bireyin Allah'ın yardımından başka yardımları bel bağlamayacak kadar özgüven sahibi olmasını ima eder. Ayetin birinci bölümünde bulunan "Yalnız sana kulluk ederiz" ibaresi ise doğrudan inanan bireyin onuruna gönderme yapar. Bu durumda günde yaklaşık 40 defa inandığı varlığın dışında herhangi bir menfaat için eğilmeyeceğini dile getiren bireyin bu duruşu dini kişinin inşasının önemli bir göstergesidir. Zira bu taahhüt dünyasal bütün ihtiyaçlarının dini inançlarla uyumlu bir şekilde karşılanacağı anlamına gelir. Bu haliyle ilk bakışta nefse zor gelmeleriyle özgürlüğü sınırlıyor gibi özgen ibadetler, Allah'ın dışındaki diğer güç odakları ve sınırlardan özgürleştirici yönleriyle dikkat çeker. Çünkü onlar vasıtasıyla her türlü arzu ve isteğin esiri olmaktan kurtulabilen birey, bireysel gücünü Allah'ın gücüyle birleştirme imkanına erişerek kendini aşma fırsatına ulaşır. Örneğin oruç, bedeni arzuların sınırları üzerine çıkan bir ibadetken, zekat ve sadaka, mala ve paraya olan bağımlılığını azaltabilecek en işlevsel davranış olarak dikkatini çeker. İbadetlerin bireysel bilince kazandırdığı yeni girdilerden birisi de bireysel değer algısıdır. Şöyle ki dini açıdan pozitif davranışlı olan ibadetleri icra eden birey, iyi davranışları sayesinde Allah katına değerinin arttığı algısını yaşayarak bireysel değersizlik duygusundan uzaklaşabilir. Esasen ibadetler kişisel değer duygusunun ibadetin başında ortaya çıkar. Zira ibadete yönelen birey aynı zamanda Allah'ın muhatabı durumundadır. Sonsuz güç ve azamet sahibi bir varlığa muhatap olmak ise başlı başına bir değer algısı üretecek güçtedir. Nitekim Allah insana değer vererek onu yaratmakla kalmamış, ona peygamberler göndermiştir. Ona kendisiyle nasıl ilişki kuracağını öğretmiş, karşısına alarak kendisine ifade etme imkanı tanımıştır. Bu yüzden dini terminolojide salih amel denen bütün pozitif davranışlar insanın değerine değer katmakta ve onu Allah katına daha değerli kılmaktadır. Allah'ın güvenliğini destekleyen bir bağlanma, figürü olarak algılanma suretiyle geliştirici etkisini ortaya koyan din, benlik gelişimi negatif yönde etkileyebilecek faktörlerden uzaklaşarak koruyucu etkisini gösterir. Örneğin çoğu kez pişmanlık, suçluluk duygusu ve düşük benlik algısı neticelenen başkalarının haksızlık etme, alkol tüketimi, zina ve benzeri davranışlar dinler tarafından yasaklanarak muhataplar bu olumsuz sonuçlardan korumaya çalışılır. Din benlik gelişimini iyileştirici fonksiyonuyla da dahil olur. Zira çeşitli nedenlerden dolayı düşük düzeyde benlik algısına sahip bireylerin yaşadığı psikososyal uyum sorunları, inandıkları varlığın bireyin gelişimleriyle azalabildiği gibi bu konuda dinin sağlayacağı sosyal destek de önemli katkıda üretebilir. Dindarlık ve kimlik. Bireyselleşme sürecinin birçok psikolojik sonucu bulunmaktadır. Bu aşamada en temel nokta gençlerin kendileriyle ilgili kişisel tanımlamalarına ulaşmak durumunda olmalarıdır. Ben kimim? Niçin buradayım? Hayatın amacı nedir? Neye inanabilirim? Neye değer verebilirim? Nasıl yaşamalıyım? Gibi sorular ergenliğin kendilerine sorduğu ve cevap aradığı sorulardır. Erikson ergenlik döneminde yaşanan bu problemi kimlik krizi olarak isimlendirmiştir. Kimlik krizi sırf dini bir arayıştan ziyade hayatın birçok yönünü ilgilendiren çok boyutlu bir problemdir. Dini kimlik krizi de diğer konularla ilgili krizlerde olduğu gibi bir seyirciler ve genel kimlik krizinin doğal bir sonucu olarak ergenler ayrı bir birey olma ve sorumluluk duygusu geliştirmeye başlarlar. Bilişsel, sosyal ve bireysel faktörlerin karşılıklı etkileşimi bir taraftan ergenin bir tür anlam arayışına iterken diğer taraftan onu arayış doğrultusunda hareket etmeye muktedir kılar. Bu bağlamda bilişsel kabiliyetler, ergen olgun bir bakış açısıyla sorunlarını düşünüp değerlendirme gücü verirken aynı zamanda yeni bir bilgi kaynağı durumunda olan sosyal çevre zorunlu bir meydan okumayı da üretir. Bireyselleşme ve kimlik geliştirme süreci, genci sorunlarla ilgili tatmin edici çözümler üretmeye teşvik eden kişisel bir motivasyonun fitilini ateşler. Bu süreç boyunca diğer konularda olduğu gibi tamamen din kaynaklı sorunlarla da karşılaşan ergenler hem dini hem de diğer konularda kendi başına bağımsız karar vermeye muktedir olacakları bir olgunlaşma süreci yaşarlar. Dini kimlik krizinin diğer kriz alanlarında ayrıldığı temel nokta varoluşsal sorgulamalar gibi daha derin ve kuşatıcı problemleri içermesidir. Örneğin, dini bir kimlik tercih ederek kişiliğini ortaya uyarlamaya çalışan bir ergenin inandığı dini yaşamaya başlaması aynı zamanda dini başa çıkma yöntemlerini kullanmaya başlaması anlamına gelir. Seküler bir kimlik tercih eden birisi için de seküler başa çıkma stratejileri de daha çok tercih edilir. Ancak dini bir kimlik benimseyen ergenler de seküler başa çıkma stratejilerini kullanmaya devam eder. Dini kimlik krizini çözümleme yolunda mesafe kat edilmesi genel kimlik krizinin çözümüne de önemli katkıda bulunur. Dini gelişim süresince bireyin sahip olduğu inançlar kişiliğe aktarıldığı andan itibaren kalıcı olmaya başlarlar ve bu şekilde dini kişilik kurulur. Bu yönüyle de dini gelişim aynı zamanda bir kişilik gelişimi olup dini gelişim adım adım hasıl eden ibadetler aynı zamanda kişiliği de yapılandırır. Dini gelişim ise temelde bireyin Allah ile kurduğu şuursal ilişkinin gelişimidir. Ancak bu ilişki şuur temeli üzerinde gerçekleşir. İnsan şuurun içine karıştırdığı bütün alanları etkiler. Bu yönüyle dini gelişim her ne kadar insan Allah'a yakınlaşmasını ifade ediyorsa da gelişimin bütün alanları arasındaki sık ilişkiden ötürü kişilik yapılanması anlamına gelir. İnsan her ne kadar gelişimsel potansiyeli sahip olsa da özellikle gelişmeye ihtiyacı olduğunu fark etmesidir. Yeterince gelişmiş olduğu şeklindeki yanlış bilinç ve savunma reflekslerinden kurtulması gerekir. Din farkındalık düzeyini yükselterek bireyi benliğinden dar sınırlardan kurtarmaya ve hamlığının farkına varmaya yardım eder. Dindar ibadetleri vasıtasıyla kendi eksik ve zayıflıklarını adeta kendine itiraf ederek kendi sınırlarını keşfeder. Böylece kendi beniyle ilgili olgusal gerçeklik algısına kavuşan bireyler hangi konularda yetersiz olduklarını fark ederek onları geliştirme imkanına kavuşur. Bu şekilde gelişimin önünü açan din güçlüklere katlanma, zorluklara mücadele etme ve benliğin geliştirerek kendini aşma ve sonuçlanan psikolojik olgunlaşmanın itici gücünü olarak işlev görür. Bu konuda yapılan araştırma genç yaşlardan itibaren düzenli bir ibadet hayatına sahip olan bireylerin dini gibi aktivitesi zayıf olanlara oranla uyumlu bir kişilik gelişme eğilimli olduklarını ortaya koymuştur. İmanın iradeyi biçimlendirmeye başlaması aslında bireyin kişiliğini biçimlendirmeye başlaması anlamına gelir. Bu haliyle iman kişilik üzerinde yarattığı etkiyle bireyin bütün davranışlarını etkilemeye başlar. Örneğin sabah vakti nefsi uyku isterken kalkar kalkmaz namaz kılmak, nefsi yemek isterken gün boyu ondan uzak durabilmek ve buna bir ay devam etmek, geleceğinin teminatı olarak algıladığı maddesel şeyleri başkalarına verebilmek, maddi külfetine ve yolculuk sıkıntılarına katlanarak hac ibadetini icra etmek önemli bir irade iştir. Başlangıçta nispeten daha zayıf olan irade, hayat bulmasına imkan tanıdığı ibadetler vasıtasıyla daha güçlü hale gelir ve böylece ibadetler iradeyi de güçlendirerek kişilik gelişimine önemli katkılarda bulunur. Gelişim alt basamaklarının ibadete yönelme konusunda önemli çatışmalar yaşayan inanan insanlar ve bu çatışmalar sonucunda nefsine teslim olur. Yani ibadete yeni başlayan bireylerin büyük çoğunluğu onlara yönelme ve ifa etme konusunda önemli dirençlerle karşılaşır. Bu durumda herhangi bir ibadete yönelme ve onu icra etme önemli bir irade gelişimi gerektirir. Zira ibadetler bilinçli bir tercih ve irade sonucunu gerçekleştirir. İbadetlerin tekrarlanması ise iradeyi güçlendirerek inanan bireye daha üstün düzey iradi davranışlar sergilemesine destek olur. Dinin birey hayatındaki önemli etkilerinden biri de davranışlarındaki ölçülü olmadır. Dinler hemen her davranış için bir ölçü koyarlar. Müntesiplerini davranışlarda her türlü itiraf ve tefritten uzaklaştırmaya çalışır. Belli bir ölçüye göre yaratıldığı için düzen ve ahenk içinde bulunan tabiatın bir parçası olarak insanın fizyolojisinde de bir ölçü ve ahenk vardır. Dinler de bu ahengin bir benzerini davranışlar üzerine kurmaya çalışarak kişiliğin dengeye kavuşmasına katkıda bulunur. Din, İnsanın ruhsal dünyasındaki iyilikleri uyandırır. İnsana barış, ahenk, doğruluk, dürüstlük, iyimserlik, dış dünya ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler için gerekli olan gücü ve desteği veren dinlerin eğitsel kazanımlarından biri de duygusal olgunluktur. Zira ibadetler bireyin Allah ile girdiği çok boyutlu ve üst düzey bilişsel duygusal bir ilişkidir. Bu ilişki bilişsel duygusal yelpazelerini hemen tamamını aktif hale getirir. Duygu eğitimine katkıda bulunan ibadetler, sabır, hoşgörü, anlayış, fedakarlık, öfke kontrol gibi önemli erdemlerin gelişmesine ciddi katkılar sağlar. Adalet, dürüstlük, onur, yardımseverlik ve benzeri gibi kişilik özellikleri birçok dinde öngörülen ibadetlerle geliştirilmeye çalışılan, hatta bizatihi ibadet sayılan özellikler olarak dikkat çeker. Dini bir inanca sahip olmayan ve ibadetleri yeterince icra etmeyen bireyler genelde has prensibine göre yaşarlar. Bu imkana sahip olamayacakları zaman ise duygusal çöküntüye girerler. Örneğin bilişsel güç açısından birbirine yakın bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada karakter ve ahlaki değerlerin ara sıra dua eden bireylerde bile hiç etmeyenlere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 198.